Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 19. mektup Mu'zat Ahmedi Risalesinden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mazhar olduğu mucizelerden bahseden 11. işaret. 10. işaret, nasıl ki Şecer tayfesindeki mucize-i nebeviyeyi gösterdi, 11. işaret dahi cemaatta taş ve dağ tayfesinin mucize-i nebeviyeyi gösterdiklerini işaret edecek. İşte biz de o çok kesretli misallerinden 7-8 misali zikredeceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile kainat alakadar olduğundan, onun getirdiği nübüvvet, peygamberlik, hakikatler ve kainat onun yüzü hürmeti yaratıldığından elbette bütün kainattaki varlıklar da onun peygamberini tasdik edecek, ona hoş geldin diyecekler. Bütün kainatın bunu fiilen, sözlü olarak yapması mümkün olmadığından her bir varlık adına onları temsilen bazı varlıklar peygamberimizin peygamberliğini tasdik edecek şekilde mucizelerine mazhar olmuş. Mesela güneş gökteki varlıklar adına, ay hakeza veya diyelim ağaçlar, taşlar adına bazı ağaçlar ve taşlar, hayvanlar adına bazı hayvanlar, tabiri caizse ona hoş geldin demek anlamında birer veya birkaç mucizesine mazhar olmuşlar. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin delillerinden olan bir kısmı da cemadat dediğimiz cansız varlıklarla ilgili, özellikle taş ve dağların peygamberimizin peygamberini tasdik edecek şekilde mucizelerine mazhar olmasıdır. Onlardan epeyce var hadis kaynaklarında. Özellikle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin delilleri üzerine yazılmış eserler var. Delail-i Nübüvve gibi veya Kad-ı İyaz'ın Şifa-i Şerifi gibi. O eserlere bakılsa bunlardan epeyce görmek mümkün. Üstad Bediüzzaman o eserlerde geçen ve sahih olan rivayetlerden bir kısmını, burada 8 tanesini, 7-8 misali bizimle paylaşıyor. İnşallah bizler de bu örnekleri okuyarak hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan imanımız artar inşallah, hem de bu mucizelerin bereketi hürmetine Cenab-ı Hak bizim de hayatımızı daha bir intizamlı yapmamıza vesile olur. Bu arada İslamiyet'ten haberi olmayan veya haberi olduğu halde İslamiyet'i benimsemeyen diğer insanlara da buna ulaştırılırsa inşallah Peygamber Efendimiz'e iman etmelerine vesile olunabilir. Birinci misal. Allame-i Mağrib Hazreti Kadı İyaz Şifa-i Şerif'inde ulvi bir senetle ve Buhari sahibi gibi mühim imamlardan nakli sahih ile haber veriyorlar ki bu bilgileri vermesin. Neden? Üstad Bediüzzaman'ın hadisin, bu rivayetin sahih, güvenilir olduğunu ifade etmektir. Yani bu bilgileri sakın söyleniyor ki şeklinde, ya böyle de bir rivayetleri var şeklinde algılamayalım. Bunlar kesinlikle güvenilir, doğru ve şüphe edilmeyecek bilgilerdir. Dolayısıyla bu şekilde bir hadisi görmek, aslında bizzat sahabeden işitmek veya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan görmek gibidir. Şüpheniz olmasın anlamında bu olaya bakmak gerekiyor. İşte Hadimi Nebevi Hazreti İbn Mes'ud der ki, biz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında taam yerken taamın tesbihlerini işitiyorduk. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yemek yerken o yedikleri yemeğin tesbihlerini işittiklerle ilgili sahabe efendilerimiz gelen birkaç rivayet var. Onlardan bir tanesi bu şekilde. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerine mazhar olan bu olaylar aslında bizim de duymamıza vesile olması açısındandır. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bütün mahlukatın kendisini tesbih ettiğini, zikrettiğini ayetinde haber vermektedir. Mesela تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِنْ 7 kat gökler ve yer küresinde olan ve men ف۪يهِنَّ oradakilerin 7 kat gökler, yerler ve içinde olan her şey. Hatta مَا فِي السَّمَاوَاتِ yani semavatta olan her şey anlamda ayetlerde var. Dolayısıyla وَاِمْ مِنْ شَيْنْ اِلَّا يُسَبُّ بِهَمْدِ her şeyi Allah'a hamd ve tesbih eder. Yani bu açıdan bakıldığında kainatta Allah'ı tesbih etmeyen hiçbir varlık yok. Kendi lisanı mahsusuyla, kendine verilen görevleri mükemmelen yerine getirmesiyle, Cenab-ı Hakk'ın emrini tutması itibariyle hem fiili, hem hali, hem de çıkardığı sesler olarak kendilerinin Allah-u Teala'nın zikrettiği ayetlerde ifade edilmiş. Ancak insanların anlayacağı şekilde ve insanların bizzat işiteceği ve insanların lisanıyla konuşmaları mucize, ekstra bir mucize oluyor. İşte bu anlamda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mucizeleri mazhar olmuş o yiyecekler ve bizzat Peygamber Efendimiz'in ellerinde o yiyecekler zikir ve tesbih ediyorlardı. Sahabeler de bunları işitiyorlardı. Fesubhanallah. Burada tabi yiyecek de bir cemadat olduğu için, yani cansız varlıklardan sayıldığından dolayı bu taşların, ağaçların içerisinde bu da zikredilmiş mucize olarak. İkinci misal, nakli sahih ile Enes ve Ebu Zer'den Kütüb-ü Sahih'a haber veriyorlar ki, sahih hadisleri içinde bulunduran kitaplara sahih kitaplar deniyor. İşte bu kitaplarda geçen bilgilere göre Hazreti Enes, ki bu zat Hadim Nebevi, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın özel hizmetkarlarındandır, demiş ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydık. Avucuna küçük taşları aldı, mübarek elinde tesbih etmeye başladılar. Aman yarabbim. İnsan Peygamberimizin eline giren bu taşların onun sözünü dinleyip insanlar gibi zikir etmelerini duyunca, hakikaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itaat ettiğini söyleyen bizlerin onunla iman ederek, tabiri caizse onun mübarek ellerine temas ederek biat ettiğimizi söyleyen bizler ve her gün hiç olmasa namazımızda en az 10 defa, namazlarının sünnetlerini de kılanlar için hiç olmasa 20 defa Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyerek, Esselamu Aleyke Ya Eyühen Nebi, Ey Peygamber, Allah'ın selamı sana olsun diyerek biatımızı yenileyen bizlerin bu taşlardan geri kalmamamız gerekir. Taşlar onun eline girer, insanlar gibi zikir ve tesbih ederse, acaba akıllı olan insanlar o zatın emrini yerine getirmez, sözünü dinlemez ve yolundan gitmezse, acaba taş ondan daha akıllı, insan da taştan daha taş, daha katı olmaz mı? Onun eline diyor, elinde tesbih ediyorlardı. Hatta sonra Ebu Bekir Sıddık'ın eline koydu, yine tesbih ettiler. Ebu Zer Gıfari tarihinde der ki, sonra Hazreti Ömer'in eline koydu, yine tesbih ettiler. Sonra aldı yere koydu, sustular. Sonra yine aldı Hazreti Osman'ın eline koydu, yine tesbihe başladılar. Bu durum aynı zamanda Peygamberimiz Aleyhisselam'dan sonra yerine geçecek o halifelerin de sırasıyla işaretini gösteriyor. Ebu Bekir Sıddık, Ömer Faruk ve Osman-ı Zinnureyn'in sırayla ellerine koymuş ve her birinin ellerinde de aynen Peygamberin elinde zikrettiği gibi zikretmiş. Sonra Hazreti Enes ve Ebu Zer diyorlar ki, ellerimize koydu, sustular. Ne kadar harika ve orijinal bir ifade. Yani Ebu Bekir Sıddık Efendimizin elinde zikir devam ediyor. Ömer Faruk Efendimizin hakeza, Osman-ı Zinnureyn Efendimizin elinde hakeza. Devam ediyor zikir. Bu olayı aktaran zatlar ne kadar ihlaslı, ne kadar samim, ne kadar has bir insanlar ki bizim ellerimize koydu, bizim ellerimizde sustu. Bunu da aktarıyorlar. Çünkü ilim emanettir. Ve olduğu gibi aktarmayı sahabeler kendilerine bir vazife telakki etmişler. Bu dindir, bu imandır, bu Allah'ın emridir, bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıdır. Öyleyse bu olaylar olduğu gibi aktarılmalıdır. Buna güzel bir örnek. Kendi ellerinde zikretmiyor ve bizim elimize koyduğumuzda sustu diyor. Bunu da rahat bir şekilde hiç çekinmeden aktarıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vesilesiyle o zatların elinde meydana gelmesi Peygamberimiz için muciz oluyor. O zatlar için de bir keramet oluyor aynı zamanda. Üçüncü misal, Hazreti Ali ve Hazreti Cabir ve Hazreti Ayşe-i Sıddıka'dan nakli sahih ile sabittir ki, dağ taş Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyorlardı. Buradan alınacak çok ders var. Aslında bütün kainat Peygamberimiz Aleyhisselam'la münasebettar, ilgili. Tamam. Ama bu nurdan, bu feyizden her insan da istifade edebilir. Çünkü insanın bulunduğu alemler insanın lehinde ve aleyhinde şahitlik edecek. Yani bizim o varlıkların yanında yaptıklarımız eğer onlar memnun olurlarsa lehimizde şahitlik edecekler. Ama o varlıkların yanında yaptıklarımızdan eğer o varlıklar memnun olmazlar, mahzun olup üzülürlerse o zaman aleyhimizde şahitlik edecekler. Demek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kainat memnun ki hem o memnuniyetlerini bizzat insanların işiteceği şekilde söylemekle Peygamberimizin peygamberini tasdik etmiş oluyorlar. Yani demek istiyorlar ki ey akıllı olduğunu söyleyen insanlar, biz bu zatın peygamber olduğunu aklımız ve şuurumuz olmadığı halde tasdik ediyoruz da sizler akıllı ve şuur olarak neden bu peygamberini tasdik etmiyorsunuz diye bizlere ders veriyorlar. Ve inanmamızı tabiri caizse sağlamaya çalışıyorlar. Bu bir açıdan. Ama bir açıdan da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlar tarafından nasıl makbul olarak kabul gördüğünü ve Peygamberimizden nasıl memnun olduklarını ve bizim de aslında onun gibi olmamız konusunda bize bir teşvikte bulunduklarını anlamak inşallah yanlış olmasa gerek. Hangi taş ve ağaca rast gelse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela Hazreti Ali'nin tarihinde diyor ki Bidayet-i Nübüvvet'te, Nevahi Mekke'de yani İslam'ın ilk yıllarında Mekke sokaklarında, mahallelerinde, Mekke civarında biz dolaşırken Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile beraber gezdiğimizde ağaç ve taşa rast geldiğimiz vakit Esselamu aleyke ya Resulallah diyorlardı. Hayalen biz de bulunduğumuz alemlerde yaptığımız işlerle acaba varlıklar bize selam mı veriyorlar? Hoş geldin mi diyorlar? Yoksa ya bu edepsiz, bu lüzumsuz adam nereden başımıza geldi? Neden bizi kirletiyor mu diyorlar? Ders almak lazım. Her insan kendi halini, kendi iç dünyasını, kendi niyet ve düşüncelerini dikkat alarak varlıkların kendisinden memnun mu yoksa mahzun mu? Varlıkların kendisine selam mı verdiğini yoksa nefret mi ettiğini rahat anlaması mümkündür. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün bu halleri hem mahlukatın, mevcudatın ondan memnun olduğunu hem de onun peygamberini tasdik ederek insanlara bunu duyurmak suretiyle siz de bu zatın peygamberini tasdik edin anlamında güzel bir yönlendirme ve şahitlik. Hazreti Cabir tarikında der ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam taş ve ağaca rast geldiği vakit ona secde ediyordular. Yani inkiyat edip yani ona boyun eğip şöyle eğilerek Esselamu aleyke ya Resulallah diyordular. Bu secde kelimesi çokça konuşulan, tartışılan bir konu. Ancak bunu Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin, meleklerin Hazreti Adem babamıza secde etmesiyle bir de namaz kılarken Kabe'ye dönmemizin emredilmesiyle ilgili konuda rahat bir şekilde anlamak mümkün. Aslında biz Kabe'ye dönerek secde ederken hakikat noktayı nazarından Allah'a secde ediyoruz. Ama görüntüde Kabe tarafına dönerek ve Kabe'ye yönelerek secde ediyor gibi görünüyoruz. Bu Allah'ın emri olduğu için böyle yapıyoruz. Demek ki Kabe'ye biz secde etmiyoruz, Allah'a secde ediyoruz. Ama Kabe'ye olan hürmetimizi ve Allah'ın emrine olan itaatımızı böyle göstermiş oluyoruz. Melekler de Hazreti Adem Aleyhisselam'a secde ederken Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyorlar. Hazreti Adem'e ibadet etmiyorlar, Allah'a ibadet ediyorlar. Ama aynı zamanda Hazreti Adem olan hürmetlerini, saygılarını da göstermiş oluyorlar. Demek ki mahlukat, dağlar, taşlar, ağaçlar Allah'a ibadet ederler. Allah'a secde ederler. Ama Allah'ın emrini yerine getirmeyi göstermek ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hürmetlerini ifade etmek anlamında o tavrı sergiliyorlar. İbadet Allah'a, hürmet, saygı ve peygamberliğine şahitlik anlamında da bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a eğilerek göstermiş oluyorlar. Bu inceliği fark edersek Allah'ın izniyle herhangi itikadi bir problem yaşamayız ve olayı hakiki yönüyle, gerçek yönüyle anlamış oluruz. Onun için inkiyat etmek şeklinde secdeleri. Evet. Resul-i Ekrem ne diyorlarmış? Esselamu aleyke ya Resulallah. Allah'ın selamı sana olsun. Ey Allah'ın elçisi. Diyordular. Cabir'in bir rivayetinde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. İnni le'arifu hacaran kâne yusellim aleyh. Yani ben bir taşı biliyorum. Bana sürekli selam veriyor. Yusellim selam veriyor. Ver değil de sürekli selam veriyor. O demiş ki bazıları o Hacer-ül Esved'e işarettir. Yani buradaki Hacer, Hacer-ül Esved diye bilinen Kabe'deki o taş aslında bana selam veriyordu kastetmiş. Hazreti Ayşe'nin tarikhında demiş. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. لَمَّ اسْتَقْبَلَن۪ي جَبْرَائِيلُ بِالرِّسَالَةِ Cebrail bana peygamberlik görevini getirdikten sonra جَعَلْتُ لَا أَمُرُّ بِحَجَرْ وَلَا شَجَرْ Hiçbir taş ve ağaca rastlamayayım ki illa kal şöyle demiş olmasın. Esselamu aleyke ya Resulallah. Yani ben hangi ağaca ve taşa rast gelsem bana peygamberlik geldikten sonra hepsinin bana ey Allah'ın Resulü Allah'ın selamı sana olsun dediklerini duyardım, işitirdim buyurmuş Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Yani insanın şöyle diyesi geliyor. Ben hiçbir ağaç ve taşa, hiçbir kuş ve yılana rastlamayayım ki onlar benden memnun olmasınlar. Hiçbir insana, hayvana, hatta cinlere, hatta meleklere rastlamayayım ki onlar benden memnun olmasınlar. Değil mi? Demek ki biz her insana, her varlığa selam vereceğiz. Bu güzel bir sünnettir. Ama keşke her varlık bize selam vermiş olsa. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hem büyüklüğünü, yüceliğini anlamış oluyoruz. Hem Allah'ın elçisi olmasının binlerce delillerinden birkaç delilini daha okumakla hem imanımız inkişaf ediyor hem de o zata selam verdikleri gibi inşallah bize de selam verecek bir hayatı Allah bize yaşamayı nasip etsin diye bir ders almış oluyoruz. Dördüncü misal, nakli sahih ile Hazreti Abbas'tan haber veriyorlar ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Abbas ve dört oğlunu Abdullah, Ubeydullah, Fazıl, Kusem beraber mülaet denilen bir perde altına alarak üzerlerine örttü. Büyükçe bir perde. Peygamber aleyhisselam onun beşini üzerine örter. Hazreti Abbas ve dört oğlunun üzerine o perdeyi örterek şöyle dua eder. Ya Rabbi, hâzâ ammî ve sınvu ebî. Bu benim amcamdır ey Rabbim ve babamın kardeşidir. Ve haulâi benuhu. Bunlar da onun çocuklarıdır. Fasturhum minen nar. Bunları ateşten muhafaza eyle. Kesetri iyyâhi iyyâhum bimülâeti. Şu perdemle, şu örtümle onları nasıl kapattım ise sen de cehennem azabından bunları muhafaza eyle. O cehennemden bunları koru diye dua ediyor. Deyip dua etti. Birden evin damı ve kapısı ve duvarları amin, amin diyerek duaya iştirak ettiler. Yani Peygamberimizin bu duasını oradaki taştan duvarlar, kerpiçten duvarlar amin diyerek tasdik ediyorlar. Aslında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın duasına kainat amin diyor. Ama biz onların amin dualarını işitmiyoruz. Allah-u Teala bir kısmını işittirerek Peygamberimiz Aleyhisselam'ı peygamberine delil hem de insanların yaptıkları duaların boşa gitmediğini aslında onların gerek olumlu gerek olumsuz dualarının kainatı ilgilendirdiğini ifade etmiş oluyor. Yani biz zannetmeyelim ki bir dua yaptığımız zaman yalnız başınayız kimse duymuyor. Haşa. Önce bir defa Allah duyuyor. Her nerede olursak olalım, her ne dua dersek edelim Allah görüyor, duyuyor, biliyor esmasıyla. Evet ama aynı zamanda yarattığı mahlukat da o bizim dualarımızı görüyorlar. Mesela melekleri görüyor, cinleri görüyor, insanlar görmese bile. Melekleri duyuyor, cinleri duyuyor, insanlar duymasa bile. Aynı zamanda şuursuz zannettiğimiz varlıklar da bizim yaptığımız dualarla alakadar, ilgili ve münasebettar. Onlar da bizim dualarımıza amin diyorlar. Dualarımızı bu şuurla, Zat-ı Zülcelal benim duamı duyuyor, görüyor, biliyor. Sonra onun şuurlu varlıkları, insanlar, cinler, melekler görüyor, biliyor, işitiyor. Ve bütün kainat benim duamı Allah'ın izniyle duyuyor, biliyor ve inşallah o da amin diyerek duama iştirak ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine delillerden bir tanesi. Bu bizim imanımızı inkişaf ettirdiği gibi farklı dersler almamıza vesile olur inşallah. Ve bu dualarımızı yaparken bu şuurla yapmamızı Allah nasip etsin. Bunları özellikle diğer insanlara da bol bol aktarmak ve örnek olmak gerekiyor. Bakarsınız bu vesileyle imanı zayıf olan bir kardeşimizin imanının inkişafına vesile oluruz. Ya da iman etmeye biraz şüpheli yaklaşmış ama iman edemiyor, hala tereddüt olan insanların iman etmelerine vesile oluruz. Ya da hiç İslamiyet'ten haber olmayan insanların İslamiyet'ten haberi olması vesilesiyle belki de imanına vesile olursak inşallah kıyamete kadar hem onun imanından gelen sevapları hem de yaptığı ibadetleri Allah inşallah bize de defterimize de yazar. Evet, birden evin damı ve kapısı ve duvarları, dikkat buyurun, evin her şeyi yani amin amin diyerek duaya iştirak ediyorlar. Onlar da peygamberin duasına ortak oluyor. Demek ki birisinin duasına amin demek onun duasına ortak olmak anlamına geliyor. Bu da önemli bir bizim için müjde. Birisi dua ediyor, biz de dinliyoruz. Onun duasına amin deyince Ya Rabbi kabul et sen bu duayı manasına geliyor. Biz de bunun duasına iştirak ediyoruz. Biz de aynı şekilde onun yaptığı gibi dua ediyoruz anlamına geliyor. Ve Rabbimiz onun duasının sevabını ve o duasından istenilen şeyleri aynen biz de sevap kazanıyoruz. Biz de istemiş gibi oluyoruz. Kainat peygamberimizin duasına amin diyor, iştirak ediyor. Aman ya Rabbi. Beşinci misal. Başta Buhari, İbni Hibban, Davud, Tirmizi gibi kütüb-i sahiha müttefikan Hazreti Enes'ten, Ebu Hureyre'den, Osman-ı Zinnureyn'den, Aşire-i Mübeşşire'den, Sa'd ibn-i Zeyd'den haber veriyorlar. Bakın ne kadar hadis kitabı sahibi olan alim ve ne kadar çok sahabeden, belki daha da pek çok sahabelerden bir olay aktarılıyor. Yani bir olayı birçok sahabe aktarmış, aktarılan olayın da birçok hadis kaynağında geçmektedir. Onlar haber veriyorlar ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir Sıddık, Ömer Faruk ve Osman-ı Zinnureyn ile Uhud dağının başına çıktılar. Cebel Uhud ya onların mehabetlerinden veya kendi surur ve sevincinden lerzeye geldi. Yani sallanıyor. Dağ sallanıyor. Bu iki nedenden olabilir. Ya onların heybetinden. Hani derler ya heybetli durumundan şey yaptım böyle. Korktum, ürperdim anlamında. Ya heybetlerinden, onların büyüklüklerinden, manevi ağırlıklarından ya da bir onun o dağın sevincinden Peygamberimiz ve o mübarek zatlar benim üzerime geldiler, bana misafir oldular, bana şeref verdiler anlamında. Sevincinden sallanmaya başlayınca kımıldandı, hareket etti. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etti ki Üsbüt ya Uhud fesubhanallah. Yani şuurlu ve bilinçli bir varlık gibi peygamberimiz dağa hitap ediyor. Ya Uhud sakin ol. Zira fe innema aleyk zira senin üzerinde nebiyyün bir peygamber ve sıddıkun bir sıddık ve şehidan ve iki şehit var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bu olayında o kadar çok mucize var ki o kadar çok alınacak dersler var ki. Bir defa kainat insanla alakadar, insan herhangi bir yerde bir şey yaptığı zaman o varlıklar ya heybetlerinden ya sevinçlerinden bizimle ilgililer. Ya da Allah korusun nefretlerinden. Hafazan Allah. Onların nefretine neden olacak hiçbir şey nasip etmesin Rabbimiz. Eğer kazara beşer de icap yapmışsak da tövbe edip pişman olmayı ve bir daha o günaha girmemeyi nasip etsin Rabbimiz. bunların üzerine gelmesinden dolayı, hatta bir seferinde peygamber buyurmuş ki Uhud dağı bizi sever, biz Uhud'u severiz buyurmuş. Kainat bizi sevsin inşallah. Varlıklar bizden memnun olsun inşallah yaptıklarımızla. İşte Peygamber Aleyhisselam'ın bu olayını alacağımız birinci ders bu. İkincisi, bir defa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bu haber bir mucize. Gelecekte bir defa kendisinin peygamberliği. İkincisi, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in sıddıkiyeti. Üçüncüsü, Hazreti Ömer ile Hazreti Osman'ın şehit olacağının haber verilmesi ve sıralamaya göre peygamber, sıddık, iki şehit. Demek ki peygamberimizden sonra yerine sıddık geçecek ki sıddık olarak bilinen Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'dir. Ve orada bulunan iki kişi, diğer Hazreti Ömer ile Hazreti Osman da şehit oluyorlar gerçekten. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den sonra sırasıyla halife olarak. Hatta bu misalin tetimesi olarak nakledilmiş ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den hicret ettiği ve küffarlar takibe çıktıkları vakit Sebir Dağı'ndaki dağa çıktılar. Sebir dedi, ya Resulallah benden ininiz, korkarım benim üstümde sizi vururlarsa Allah beni tazip eder, onun için korkarım. Cebeli Hira çağırdı. Ya Resulallah ileyye, bana gel. Bu sır içindir ki ehli kalp Sebir'de havf, yani Sebir Dağı'nda korku ve Hira'da da emniyet, güven hissederler. Burada bir sırrı, bir soruyu belki de açıklamak gerekecek. Bildiğimiz gibi bütün siyer kitaplarına da geçen Peygamberimiz Aleyhisselam hicret ettiği zaman Sevr mağarasına sığınmıştı. Burada Hira denilmesi iki şekilde açıklanmış. Bir, Peygamberimiz Aleyhisselam önce Hira Dağı'na yöneldi. Hira mağarasında kaldı. Oradan Sevr'e geçti şeklinde. Dolayısıyla Sevr mağarasında kalması da doğru, Hira'ya uğraması da doğru. İki olay birden gerçekleşti şeklinde. Bir diğeri de aslında Hira ile kastedilen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahyin geldiği Hira mağarası değil, Sevr Dağı'ndaki Hira mağarasıdır. Nitekim Muhammed Hamidullah'ın İslam Peygamberi isimli kitabında Sevr Dağı'nda Hira mağarası. Öyleyse Hira burada mağara anlamında kullanılmış. Öyleyse iş iki şekilde de anlaşılabilir ama bizim anlayacağımız en önemli mesele şu: dağlar, taşlar, ovalar, cansız varlıklar da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a alakadar ve Peygamberimize Aleyhisselatü Vesselam zarar gelmesin istemiyorlar. Benim üzerimde sana bir zarar gelmesin istemiyorum ya Resulallah diye endişe eden dağ, öbür taraftan bana gel diye ben seni koruyacağım diye onu Peygamberimize çağıran mağara. Evet, onun için bu misallerden anlaşılır ki o koca dağlar birer müstakil abittir. Onlar da Allah'ın birer kuludur. Müsebbihtir. Allah'a tesbih ediyorlar ve vazifedardırlar. Allah'ın vazifeli kullarıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanır ve severler. Başıboş değillerdir. Şimdi biz Peygamberimiz Aleyhisselam'ı tanımıyorsak Allah muhafaza. Peki tanıdık, sevmiyorsak yine Allah muhafaza. Peki peygamberimizi tanımanın yolu ona imandır. Onu sevmenin yolu da onun hayatını hayatımıza örnek almaktır. Evet. Onun gibi bir hayat sürmektir. Altıncı misal. Nakli sahih ile Hazreti Abdullah İbni Ömer'den haber veriyorlar ki Cem demiş, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam minberde hutbe okurken وَمَا قَدَرُ اللّٰهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَم۪ينِهِ ayetini okudu. Ayet-i Kerime Cenab-ı Hakk'ın azametinden, büyüklüğünden bahsediyor. Onlar Allah'ı hakkıyla bilemediler. Allah'ın kadrini, kıymetini hakkıyla bilemediler. وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ arz, yani bütün yer küresi Allah'ın kabzasındadır. Yani onun gücü ve kudretindedir. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Ve semavatu ve gökler de, yedi kat gökler de, matviyatun bi yeminih, onun kudretine dürülmüştür. Onun elindedir. Şimdi burada Allahu Teala'nın bütün gökleri, yerleri, içinde bulunan her şeyi azametiyle, kudretiyle, ulviyetiyle idare ettiğini ve her bir şeyin onun emrine boyun eğdiğini, onun izninden çıkmadığını ifade eden, çıkamadığını ifade eden bu ayeti kerime okuyunca ve dedi: İnnel cebbar, Peygamber Aleyhisselam Allah'ı anlatıyor. Şüphesiz cebbar olan Allah, yani her şey emrine itaat ettiren Allah. Hiçbir şey emrinin dışına çıkamadığı Zat-ı Zülcelal. O yuazzimu nefse, kendini büyüklüyor, kendini tanıtıyor. Allah böylece kendini tazim ediyor. Yani kendi sıfatlarını, özelliklerini anlatıyor. Ve yekul, ve diyor ki Allah, enel cebbar, enel cebbar, enel kebirul müteal. Ben cebbarım, yani her şey benim sözümü dinler, her şey bana itaat eder, benim sözümden hiçbir şey dışarı çıkmaz ve ben kebir, ben yüceyim, büyüğüm, müteal, her şeyden üstünüm, her şey benim emrime itaat eder, benim sözümü dinler anlamında dedi. Yani bu ayet-i kerimeyi anlatıyor. Ayet-i kerimenin manasını bir tabiri caizse hadisle açıklamış oluyor. Bunu da dediği vakit minber öyle sarsıldı ve öyle lerzeye, harekete geldi ve titredi. Korktuk ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı düşürecek bir derecede sallandı. Demek ki bunu biz Allahu Teala'nın azameti karşısında, bu yüce ifadelerin, Allah'ın büyüklüğünü anlatan bu ifadeler karşısında titriyor. Tabiri caizse minber. Aman ya Rabbi. İnsan bunları duyunca, öncelikle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberini tasdik anlamında bunu anlamak lazım. Bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam okuduğu bu ayetlerin Allah-u Teala azametini, büyüklüğünü, ulviyetini ifade eden bu ayetlerin bizi de titretmesi, kendimize getirmesi anlamında ve Allah'ın bu cebbar olan, müteal olan, kebir olan o Zat-ı Zülcelal'in emrinden dışına çıkmamak konusunda, özellikle yasaklarını çiğnememe konusunda daha dikkatli ve daha bir titiz olma konusunda inşallah bir uyarı olarak algılamak gerekiyor. Yedinci misal, nakli sahih ile Habrul Ümme, ümmetin alimi, ümmetin faziletlisi ve tercümanul Kur'an, Kur'an'ın açıklayıcısı olan Hazreti İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas ve Hadim Nebevi ulemayı azimeyi sahabeden olan İbn Mesud. Bu da sahabelerin en büyük alimlerinden sayılan Abdullah bin Mesud'dan haber veriyorlar ki. Demişler. Fethi Mekke gününde Kabe etrafında taşta rasasla mıhlanmış 360 sanem vardı. Peygamber Aleyhisselam Mekke'yi fethettiği gün hala Kabe'nin içerisinde putlar duruyordu. Kabe'nin içinde ve etrafında. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam elinde kavse benzer bir değnek, şöyle hafif parantez şeklinde diyelim, hafif eğri bir değnek vardı Peygamber'in elinde. O değnekle o sanemlere, o putlara birer birer işaret ederek şöyle, bazılarına dokunuyor, bazılarına dokunmuyor bile. Şöyle uzaktan işaret ediyor. Câ'el hak ve zehekal batıl. اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا deyip hak geldi, batıl zail oldu, yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Ayet-i kerimesini okuyarak hangisine işaret etti, yere düştü. Sanemin yüzüne işaret ettiyse arkasına düşer. Arkasına işaret ettiyse yüz üstüne düşer ve hakeza sanemler yere yuvarlandılar. Ya burada taş peygamberimize itaat ediyor. Yani ben hak etmediğim halde bu tapınmayı hainler beni put yaptılar, bana tapıyorlardı. Ben onların taptıklarından uzağım diyerek o taşlar peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberini tasdik ediyorlar ve onun işaretiyle oradan yere düşüyorlar. Bu da Peygamber Aleyhisselam'ın hem peygamberliğine şahit hem getirdiği ayetlerin hak olduğunu tasdik ediyorlar. Çünkü hak geldi, batıl zahil oldu. Bak onu tasdik ediyorlar. Hem de insanlara bu tasdiklerini, bu şahitliğini yere düşerek, devrilerek gösteriyorlar. Sekizinci misalde okuyup dersimizi bitirelim inşallah. Meşhur Buhayra-i Rahib'in meşhur kıssasıdır ki, çok meşhur hadis kaynaklarında, tarih kaynaklarında, siyer kaynaklarında geçen bir olay. Özetle üstadım bize aktararak ders almamızı istiyor. Peygamber Efendimizin peygamberinden evvel, nübüvvetten evvel, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, amcası Ebu Talib ve bir kısım Kureyşi ile beraber Şam tarafına ticarete gidiyorlar. Buhayra-i Rahib'in kilisesi civarında geldikleri vakit oturdular. Bu Rahib'in Buhayra'nın diğer rahipler tarafından dışlandığı, çünkü bunun aslında teslis akidesini kabul etmediği ve Hazreti Meryem'e yapılan iftira, Hristiyanlar Hazreti Meryem'e haşa, Hazreti Allah'ın yani üçe üçlü teslis akidesini ifade ederek hem Hazreti Meryem validemize iftira ediyorlar, hem Allah'a iftira ediyorlar, hem Hazreti İsa aleyhisselam iftira ediyorlardı. İşte bu iftiralardan hem Hazreti Meryem'in hem de Hazreti İsa'nın hem de Allah'ın uzak olduğunu söylediği için diğer rahipler tarafından dışlanmış bir rahipti bu zat. Tevhid akidesini kabul eden ve hatta bunun elinde bulunan bir kitapta ahir zamanda gelecek peygamberin özelliklerinin bulunduğu ve Mekke'de dünyaya geleceği şeklinde bilgilerin bulunduğu rivayet ediliyor. Bundan dolayı ahir zaman peygamberin özelliklerini biliyordu bu zat. İşte bu zat hep böyle uzlet halindeydi. Orada kendisine has yaptığı bir şey vardı, ibadethane vardı, kilise vardı. O kiliseden çıkmazdı. Hep orada ibadetle meşgul olurdu. İşte o kilisenin civarına geldikleri vakit oturdular. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha peygamberinden önce çocuk denecek yaşta, gençlik yaşında amcası Ebu Talip ve diğer Kureyşilerle beraber o zat bunların yanına geliyor. Evet, münzevi, insanlarla ihtilat etmeyen, insanlara karışmayan ve uzlet halinde tek başına o kilisede yaşayan o Buhayra-i Rahip birden çıka geldi. Kafile içinde Muhammedül Emin'i Aleyhisselatü Vesselam gördü. Kafileye dediler. Kafileye dedi. Şu Seyyidül Alemindir ve peygamber olacaktır. Alemlerin efendisidir bu delikanlı ve ileride peygamber olacaktır. Kureyşler dediler. Neden biliyorsun? Yani hangi olay senin bu kanaate varmana sebep oldu? Mübarek rahip dedi ki, siz gelirken baktım ki havada üstünüzde bir parça bulut vardı. Siz otururken şu Muhammedül Emin aleyhisselam tarafına bulut meyletti. Gölge yaptı. Yani peygamberimizi takip ediyor bulut. Hem görüyordum ki taş, ağaç ona secde eder gibi bir vaziyet gördüm. Ona şöyle eğiliyorlar gibi bir hal oluyor. Fark ediyor onu uzaktan görünce. Bu ise nebilere yapılır. Bu durum peygamberlere yapılır, başkalarına yapılmaz. Hatta bir rivayete göre Ebu Talib'e demiş, ey Ebu Talib, bu çocuğun bu özelliklerini ben anladığım gibi korkarım hasetçi olan bazı Yahudiler de Şam'a gittiğinizde anlarlar ve buna zarar vermek isteyebilirler. Sen Şam'a gitme diyerek uyarır ve gerçekten Ebu Talib mallarını oradan satarak geri döner. İşte bu 8 misal gibi belki 80 misal var. İşte bu 8 misal gibi belki 80 misal var. Bu 8 misal birleştirilse öyle kopmaz bir zincir olur ki hiçbir şüphe onu koparamaz ve sarsamaz. Şu cins mucize umumiyeti itibariyle yani cemaatin davayı nübüvvete delil olarak konuşmaları manevi tevatür hükmünde yakini ve kat'iyeti ifade eder. Bunlar her biri sahih, güvenilir rivayetleri toplansa kopmaz. Belki de küreleri, yıldızları tutacak sağlamlıkta birer halat olur ve kesin olarak inanmamız gerektirir. Her bir misal mecmuun kuvvetinden, kendi kuvvetinden fazla bir kuvvet daha alır. Evet, zayıf bir direk kuvvetli direklerle omuz omuza geldiği vakit muhkemleşir, sağlamlaşır. Zayıf, kuvvetsiz bir adam asker olup orduya girse öyle kuvvetleşir ki 1000 adama meydan okur. Öyleyse bu rivayetleri de birleştirdiğimiz zaman öyle kuvvetli, sağlam olur. Allah'ın izniyle hiçbir şüpheye gerek kalmaz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e selam olsun. Onun yolundan gitmeyi Rabbimiz nasip eylesin. Ve ahiru davahum enelhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.